Ayrım 5.
Yerinde doğruldu ve dikkatini bir an önce yapılması gereken işlere yöneltti. Ayaklarındaki battaniye parçaları lime lime olmuş, ayakları biçimsiz birer et yığınına dönmüştü. Son battaniyesi de gitmişti. Ne tüfeği vardı ortada, ne de bıçağı. Şapkasını bir yerlerde yitirmiş, bu arada şeridin arasına sıkıştırdığı kibritler de gitmişti. Ama koynunda, tütün tabakasının içindeki yağlı kağıda sarılı kibritler kupkuru olarak güven altında bulunuyordu. Saatine baktı. 11'i gösteriyor ve hala işliyordu. Kurmayı unutmamıştı demek. Aklını başına toplamıştı şimdi. Sakindi. Çok bitkin olmasına karşın ağrı mağrı duymuyordu. Aç değildi. Yemek yemenin düşüncesi bile hoş gelmiyordu artık. Ne yapıyorsa mantığıyla yapıyordu. Pantolonunun paçalarını dizlere dek yırttı. Ayaklarına sardı. Her nasılsa tereke maşrapayı yitirmemişti. Gemiye doğru yapacağı ve korkunç olacağını şimdiden bildiği yolculuğa çıkmadan önce birazcık sıcak su içebilecekti demek ki. Yavaş yavaş hareket ediyordu. İnmeli biri gibi sarsak ve sakardı. Kuru yosun toplamak için doğrulmaya çalışınca ayaklarının tutmadığını gördü. Birkaç kez denedi ayağa kalkmayı ama başaramayacağını anlayınca dört ayak üzerinde emeklemeye başladı. Bir ara hasta kurdun yanına doğru ilerledi. Hayvan güç bela oynattığı diliyle bacaklarını yalayarak adamın yolu üzerinden gönülsüzce geri çekildi. Adam bu dilin hiç de sağlıklı bir kırmızılıkta olmadığını gördü. Sarıya çalan kahverengiydi. Yarı kuru bir balgamla kaplıydı sanki. Bir maşraba sıcak su içtikten sonra ayağa kalkabileceğini ve hatta ölmek üzere olan bir adam gibi yürüyebileceğini anladı. Vırt zırt dinlenmek zorunda kalıyordu. Kendisini izleyen kurdun adımları nasıl ki zayıf ve kararsız ise, adamın adımları da öyle zayıf ve kararsızdı. O gece karanlık basıp da parıltılı deniz görünmez olduğunda, ona 4 milden fazla yaklaşamadığını biliyordu. Bütün gece hasta kurdun öksürüğünü ve zaman zaman da geyik yavrularının mızıltılarını işitti. 4 bir yanında yaşam vardı. Hem de cıvıl cıvıl, cap canlı, sapasağlam bir yaşam. Hasta kurdun kendisini, ola ki hasta adam benden daha önce ölür umuduyla izlediğini biliyordu. Sabahleyin gözlerini açınca hayvanın ona aç aç ve iştahlı gözlerle baktığını gördü. Kuyruğunu bacakları arasına kıstırmış, kemikleri fırlamış zavallı bir köpek gibi büzülmüştü. Soğuk sabah rüzgarında tir tir titriyor ve adam ne zaman boğuk bir hırıltıyla konuşacak olsa o da dişlerini ortaya çıkaran sırıtışlarla umutsuzca karşılıklar veriyordu. Güneş parıltılar saçarak yükseldi. Adam da bütün sabah boyunca parlak denizdeki gemiye doğru düşe kalka yol aldı. Hava günlük güneşlikti. Yüksek bölgelerin kısa süren kızılderili yazlarından biriydi bu. Belki bir hafta sürer, belki de yarın öbür gün sona ererdi. Öğleden sonra bir takım izlere rastladı adam. Bir başka adamın izleriydi bunlar. Yürümeyen ama 4 ayak üzerinde sürünen birinin izleri. Adam bunların Bill'in izleri olabileceğini düşündü. Ama bu düşüncesi bulanık ve ilgiden yoksundu. Merak etmiyordu. Aslında duygu ve heyecan denen şey elini eteğini çekmişti kendisinden. Acılara karşı duyarlılığı da kalmamıştı artık. Mide ve sinirler derin bir uykuya dalmıştı. Her şeye karşın onu ileri iten şey içindeki yaşamın ta kendisiydi. Bitkin olmasına bitkindi ama yine de ölüme karşı koymaktan geri durmuyordu. Ölüme boyun eğmediği içindir ki hala böğürtlenle balık yiyor, sıcak suda içiyor ve gözünü hasta kurttan ayırmıyordu. Öteki adamın izleri boyunca ilerledi. Biraz sonra da izlerin son bulduğu yere geldi. Sürüyle kurt ayağının ıslak yosunları çiğnediği bir yerde çok az bir zaman önce etleri sıyrılmış birkaç kemik gördü. Sonra keskin dişlerle delik deşik edilmiş kendisininkine benzer geyik derisi ile bir heybe buldu. Güçsüz parmaklarının taşıyamayacağı kadar ağırdı ama yine de alıp yerden kaldırdı. Bir yıl sonuna dek taşımıştı bunu. Ha ha. Gel de gülme şu Bill'in başına gelenleri. Oysa kendisi yaşayacak ve heybeyi parıltılı denizdeki gemiye götürecekti. Kahkahası kocamış bir karganın çığlığı gibi çatlak ve korkunçtu. Hasta kurt da acı acı uluyarak adamın kahkahalarına eşlik etti. Ama adam birden susuverdi. Eğer bu Bill ise, eğer şu pembe beyaz tertemiz kemik yığını Bill ise, nasıl olur da bile gülebilirdi? Öte yana döndü. Gerçi Bill onu yüzüstü bırakıp gitmişti. Ama o ne altınları alacak ne de Bill'in kemiklerini kemirecekti. Sendeleyerek oradan uzaklaşırken, eğer benim yerimde Bill olsaydı, hiç bakmaz yapardı bunları diye düşündü. Bir su birikintisine geldi. Balık var mı yok mu diye bakmak için suya doğru eğildi ve eğilmesiyle iğne batırılmışçasına irkilip başını hızla geri çekmesi bir oldu. Yüzünün yansısını görmüştü suda. Suratı suratlıktan çıkmıştı. Korkunçtu. Öyle ki bu korkunçluk karşısında nicedir uyuklamakta olan duyguları bile uyanmıştı. Boşaltılamayacak kadar büyük olan birikintide 3 tane balık vardı. Teneke kovasıyla başarısız kalan birkaç denemeden sonra onları yakalamaktan vazgeçti. Bu bitkinlikle suya düşüp boğulmaktan korkuyordu çünkü. Öte yandan ırmak kıyısındaki kütüklerden birine binip akıntının yardımıyla gitmeyi de yine aynı nedenle göze alamıyordu. O gün gemiyle kendisi arasındaki uzaklığı 3 mile indirdi. Ertesi gün topu topu 2 mil yol alabilmişti. Çünkü şimdi tıpkı Bill gibi emeklemeye başlamıştı. 5. günün sonunda gemi hala 7 mil uzaktaydı. Ve o günde 1 mil bile yol alamıyordu artık. Kızılderili yazı hala sürüyor, adam ayıla bayıla, düşe kalka ilerliyor, hasta kurt da onun hemen ardı sıra, aksıra tıksıra sürükleniyordu. Ayakları gibi dizlerinin derisi de soyulmuştu. Yara bere içindeydi. Sırtındaki gömleği yırtıp dizlerine ve ayaklarına sarmıştı. Ama yine de yosunlar ve taşlar üzerinde kırmızı izler bırakarak ilerliyordu. Bir ara dönüp arkasına baktı. Hasta kurt kan izlerini yalıyordu. O anda kendi sonunun ne olabileceğini, eğer kurdu yakalayamazsa başına neler gelebileceğini kesinlikle anladı. Bundan sonra şimdiye dek oynanmış ölüm kalım trajedilerinin en korkuncu başladı. Sürüne sürüne ilerleyen hasta bir adam, topallaya topallaya yürüyen hasta bir kurt, can çekişen bedenlerini ıssızlık içinde sürükleyen, birbirini avlamaya, canını almaya çalışan iki yaratık. Sapasağlam bir kurt olsaydı, adam o kadar aldırmayacaktı. Gel gelelim şu kadavrası çıkmış zavallı yaratığa yem olmanın düşüncesi bile çileden çıkarmaya yetiyordu onu. Kılı kırk yarıyordu. Kafası yine allak bullak olmaya, aklı bir gidip bir gelmeye, sarılarla serseme dönmeye başladı. Baygınlık geçirdiği bir sırada kulağının dibinde bir hırıltı işiterek ayıldı. Kurt sendeleyerek geri sıçradı. Dengesini yitirerek bitkince yere yuvarlandı. Hayvanın durumu çok gülünçtü ama adam gülmedi. Dahası hiç mi hiç korkmamıştı. Bu tür duygulara çok uzaktı artık. Bir an için kafasını topladı. Yattığı yerde düşünmeye koyuldu. Taş çatlasa 4 mil ötedeydi gemi. Gözlerini ovuşturup da önündeki sisi dağıtınca açık seçik görebiliyordu onu. Hatta ışıltılı denizin sularını yara yara ilerleyen bir teknenin bembeyaz yelkenini bile seçebiliyordu. Ama 4 mildi bu. Emekleyerek nasıl giderdi? Bunu biliyordu, hem de adı gibi biliyor, yine de serin kanlılığı elden bırakmıyordu. Yarım mil bile gidemeyeceğini biliyordu. Ama yaşamak, yaşamak istiyordu. Çektiği bunca çileden sonra ölüp gitmek haksızlık olurdu. Alın yazısı pek çok şey istiyordu ondan. Ha öldü ha ölecek gibiydi. Yo, ölmek istemiyordu. Bu çılgınlıktı belki. Ama ölümün pençesinde can çekişirken bile ölüme karşı koyuyor, direndikçe direniyordu. Gözlerini yumdu, bitip tükenmek bilmeyecekmiş gibi bir rahatlık içinde beklemeye koyuldu. Benliğinin ta derinliklerinden kopup yükselen boğucu uyuşukluk dalgasının üstünde kalmak, kendine ikide bir çarpan bu bitkinlik dalgasının altına gömülmemek için canla başla uğraşıyordu. Kabardıkça kabaran ve bilincini yavaş yavaş bulandıran bu boğucu uyuşukluk tıpkı bir denizi andırıyordu. Kimi zaman bu denizde bata çıka yüzüyor, karanlıklar içinde kararsız kulaçlar atıyor, sonra birden ruhunun garip bir itilimiyle başka bir irade kırıntısına kavuşuyor ve o zaman daha canlı kulaçlar atmaya başlıyordu. Sırt üstü uzanmış kalıp gibi yatarken hasta kurdun gittikçe yaklaşan soluğunu işitiyordu. Hayvan usul usul yaklaşıyor, yaklaşıyor. Sonsuzluğa dek sürecekmişçesine bir zaman içinde sokuldukça sokuluyor ama o kılını bile kıpırdatmıyordu. Ta kulağının dibine gelmişti. Zımpara kağıdı gibi sert, kupkuru bir derinin sürtünüşünü duydu. Ve birdenbire ellerini uzattı. Daha doğrusu uzatmak istedi. Parmakları bir anda bükülüp pençeleşti ve bomboş havayı kavradı. Hızlılık ve kesinlik güçlü olmayı gerektirirdi. Oysa adam bu güçten yoksundu. Kurdun sabrı korkunçtu. Bu konuda adamın da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Bayılmamak için canını dişine takarak yiyeceği ya da yenileceği şeyi yattığı yerde yarım gün bekledi durdu. Kimi zaman uyuşukluk denizine gömülüyor, upuzun düşler görüyordu. Uyku ile uyanıklık arasında geçen bütün bu süre içinde bile hırıltılı soluğu ve sert dilin okşamasını bekledi. Soluğu işitmedi. Eli üstünde bir dilin yavaş yavaş gezindiği duygusuna kapılarak daldığı düşten ağır ağır uyandı. Bekledi. Dişler hafifçe bastırdı, zorladı. Kurt bunca zamandır beklediği yiyeceğe dişlerini geçirebilmek için olanca gücüyle uğraşıp didiniyordu. Ama adam da uzun süredir bekliyordu. Meşinleşmiş eli hayvanın çenesi üzerinde kapandı. Kurt zayıfça direnmeye çalıştı. Adamın bir eli çeneyi güçsüzce tutarken öbür eli de yavaş yavaş kavramaya hazırlanıyordu. 5 dakika sonra adam vücudunun tüm ağırlığıyla kurdun üstüne çökmüştü. Eller hayvanı boğacak güçten yoksundu. Ama suratı kurdun gırtlağına dayanmış, ağzı kılla dolmuştu. Yarım saat sonra adam kendi gırtlağında lıkır lıkır sıcak bir akıntı duydu. Tadı hiç de hoş değildi. Sanki eritilmiş kurşun akıtılıyordu midesine. Hem de salt kendi iradesinin zoruyla. Neden sonra adam sırt üstü döndü ve uykuya daldı. Bedford Balina gemisinde bilimsel araştırmalar yapan bir kurulun birkaç üyesi bulunuyordu. Güverteden bakarlarken garip bir nesne gördüler. Bu garip yaratık kıyıdan suya doğru ilerlemekteydi. Ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. Bilim adamı oldukları için ne tür bir şey olduğunu görmek için kayığa atlayıp kıyıya gittiler. Gördükleri canlı bir yaratıktı. Ama buna insan demeye 100 tanık isterdi. Kördü. Bilinçsizdi. Koskocaman bir solucan gibi toprağın üzerinde kıvır kıvır kıvranıyordu. Tüm çabası çoğu kez boşa gidiyor ama o yine de büyük bir inatla uğraşını sürdürüyor, kıvrıla sürüne saatte 10 adım ya gidiyor ya gitmiyordu. 3 hafta sonra Bedford Balina gemisindeki bir yatağa uzanmış yatarken kim olduğunu, başından neler geçtiğini anlatıyordu. Ara sıra saçma sapan sözler sayıklıyor, annesinden, günlük güneşlik Kaliforniya'dan, portakal ağaçları ve çiçekler arasındaki bir evden söz ediyordu. Aradan öyle pek fazla bir gün geçmemişti ki, bilim adamları ve kaptanla birlikte yemek masasının başındaydı. Türlü türlü yemeklerle donatılmış masaya aç gözlerle bakıyor, başkalarının ağzına giren her lokmayı kaygıyla izliyordu. Yutulan her lokmayla birlikte gözleri derin bir hüzünle buğulanıyordu. Gerçi aklı başındaydı ama yemek zamanı gelmiyor muydu, bütün şu insanlardan nefret ediyordu. Çok geçmeden yiyecek bitiverecek diye yüreğinin yağı eriyordu. Erzak konusunda aşçıyı, kamarotu, kaptanı ikide bir sorguya çekiyordu. Ona bilmem kaçıncı kez güvence verdiler. Ama adam bir türlü inanmıyor, kendi gözleriyle görmek için killeri sürekli olarak gözaltında bulunduruyordu. Adam şişmanladıkça şişmanladı. Günden güne semirip irileşti. Bilim adamları başlarını salladılar, bir takım kuramlar attılar ortaya. Adamın yemeklerini kısıtladılar. Ama o yine de göbek bağlıyor, gömleğinin içine sığmaz oluyordu. Tayfalar kıs kıs gülüyorlardı. İşin iç yüzünü biliyorlardı çünkü. Adamı göz hapsine alınca öğrendiler işin aslını astarını. Kahvaltıdan sonra adamın ön güverteye gittiğini ve tıpkı bir dilenci gibi el avuç açarak tayfalardan birine yanaştığını gördüler. Tayfa güldü ve ona bir deniz bisküvisi verdi. Adam bunu açgözlülükle kaparcasına aldı ve altınlarını kendi gözünden bile kıskanan bir cimri gibi baktıktan sonra gömleğinin aralığından koynuna soktu. Bıyık altından gülümseyen öbür tayfaların verdiği sadakalar da buna benzer şeylerdi. Bilim adamları işini bilen kişilerdi. Adamı yalnız bıraktılar ama gizlice odasını aradılar. Köşe bucak peksimetle doluydu. Şilteye peksimetler sokuşturulmuştu. Peksimet doldurulmadık delik kalmamıştı. Oysa aklı başındaydı adamın. Yalnızca aç kalma olasılığına karşı önlem alıyordu. Hepsi o kadar. Bilginler çok geçmez bırakır bu huyunu dediler. Ve öyle de oldu. Bedford'un demiri San Francisco körfezinin sularına gömülmeden önce adam çoktan kurtulmuştu bile. Yaşamın yasası. İhtiyar koskuş kulak kesildi. Gözleri epeydir bulanık görüyordu. Ama kulakları keskindi. En küçük bir çıtırtı bile artık dünya işlerinin pek kurcalamadığı kafasını ölgün bir ışıkla aydınlatan zihnine ulaşmaktaydı. İşte şu ses Sid Kumtoha'nın sesiydi. Köpekleri kızağa koşarken çığlık çığlığa bağırıp çağırıyordu. Sid Kumtoha kızının kızıydı. Ama şu anda işi başından öylesine aşkındı ki karların üstünde tek başına kös kös oturmakta olan üzgün dedesiyle ilgilenecek zamanı yoktu. Kamp toparlanıyordu. Önlerinde upuzun bir yol bekliyordu onları. Kısacık gün sona ermeden yola çıkmaları gerekiyordu. Kız yaşama ayak uydurmak zorundaydı. Ölümün değil, yaşamın görevleri çağırıyordu Sid Kumtoha'yı. Oysa kendisi şu anda ölümün eşiğindeydi. Ölüm düşüncesi birdenbire kaygılandırdı yaşlı adamı. İnmeli sarsak ellerini uzattı. Yanı başında duran küçük çalı çırpı yığınını yokladı. Yığının gerçekten orada olduğunu anlayınca yüreğine su serpildi. Bunu anlamanın verdiği rahatlıkta ellerini tüyleri yer yer dökülmüş eski kürkünün içine daldırdı. Yeniden kulak kabarttı ortalığa. Yarı donmuş postların çıkardığı boğuk hışırtılara bakılırsa kabile reisinin geyik derisinden yapılma çadırı sökülmüştü. Sarıp sarmalanarak denk yapılıyordu. Reis oğluydu onun. Yiğitti, güçlü kuvvetliydi. Kabilenin en usta avcısıydı. Ellerini çabuk tutmuyorlar diye kamptaki öteberiyi toplayan kadınlara çıkışan sesini işitti oğlunun. İhtiyar koskoş can kulağıyla dinlemeye başladı bu sesi. Bir daha işitmeyecekti çünkü. Ve işte Gehov'un çadırı da yıkıldı. Hemen ardından Tuske'ninki. Derken 7., 8., 9. çadır. Bir tek Şaman'ın çadırı ayakta olmalıydı. Hah işte onu da devirdiler. Oflaya puflaya çadırını kızağa yerleştiren Şaman'ın homurtularını bile işitebiliyordu yaşlı adam. Ciyak ciyak ağlayan bir çocuk sesi. Arkasından yavrusunu yatıştırmaya çalışan anasının genizden gelen yanık, okşayıcı sesi. Bu küçük kotede nazlı bir çocuk, üstelik hiç de dayanıklı değil diye düşündü yaşlı adam. Akşama sabaha ölürdü belki de. O zaman buzlarla kaplı tundrada ateş yakıp bir çukur açarlar, cesedi gömerler ve kurtlardan korumak için de üstüne taş yağarlardı. Hem ne çıkar sanki? Aç da olsalar, tok da olsalar, bilemedin bir iki yıl daha dayanırlardı. Aç kurt gibi bekleyen ölüm eninde sonunda topunu da birer birer çekip almayacak mıydı? Bu da nesi? Ah öyle ya, kızakları bağlıyor, koşumları geriyorlar. Bir daha hiç ama hiç işitemeyeceği seslere uzun uzun kulak verdi. Kamçılar şaklayarak köpeklerin sırtına iniyor, şunlara bak hele, nasıl da mızıldanıyorlar huysuz huysuz, diye düşünüyordu. Yola çıkmaktan, yük taşımaktan hiç mi hiç hoşlanmaz şu köpekler. İşte gidiyorlar. Kızlaklar birbiri ardından yola çıkıp sarsıla sarsıla sessizliğe daldılar. Gitmişlerdi. Yaşamından çıkmışlar ve onu tek başına, ölümle burun buruna, o son acı saatiyle baş başa bırakmışlardı. Ama yo, geyik derisi makosenlerin altında karlar gıcırdıyor, yanı başında bir adam duruyor ve bir el ihtiyar adamın başına usulca dokunuyor. Ne kadar da iyi yürekliydi şu oğlu. Ne ihtiyar babalar biliyordu ki, kafile yola çıkarken oğulları yanlarına bile uğramamış, onları dımdızlak ortada bırakarak çekip gitmişlerdi. Oysa kendi oğlu onlar gibi yapmamıştı işte. Bir anda geçmiş günlere daldı gitti. Ta ki oğlunun sesi onu düşüncelerinden ayırıncaya dek. Oğlu soruyordu. İyisin ya, ihtiyar adam iyiyim dedi. Oğlu devam etti. Yanında odun da var bak, ateş alev alev, hava açıyor, soğuk kırılacağa benziyor. Eli kulağındadır, neredeyse kar yağar. Aa bak, serpiştirmeye başladı bile. Öyle, serpiştirmeye başladı bile. Bizimkiler acele ediyor, yükleri ağır, üstüne üstlük açlıktan da mideleri kazınıyor. Yol desen çok uzun, onlar da hızlı ilerliyorlar. Ben gideyim artık, oldu mu? Oldu. Geçen yıldan kalma son yapraklar gibiyim ben. Dalına iğretice tutunan, düştü düşecek bir son yaprak. Sesim koca karılarınki gibi cırtlaklaştı. Gözlerim ayaklarıma yol göstermez oldu. İyice düştüm elden ayaktan. Dizlerim tutmuyor, yorgunum. İyi hadi. Karların iniltiye andıran gıcırtıları işitilmez olana dek başını öne eğip dinledi. Son bir umutla bekledi. Ama artık çağırsa bile işitemeyeceği kadar uzaklaşmış olduğunu biliyordu oğlunun. Derken titrek elini odunlara uzattı birdenbire. Başının üstünde esmekte olan, sonsuzlukla kendi arasında yalnızca bu odun yığını kalmıştı. Bu bir avuç kuru dala bağlıydı yaşam artık. Ateşi beslemek için bunlar birer birer yanıp kül olacak ve her yanan dalla birlikte ölüm usul usul, adım adım yaklaşacaktı. Son dal parçası da yanıp gidince korkunç soğuk yeniden baş gösterecekti. İşte o zaman önce ayakları uyuşacaktı. Sonra elleri duygusuzlaşacaktı ve bu uyuşukluk vücudun en uzak uçlarından başlayıp yavaş yavaş tüm vücudunu saracaktı. Başı önüne, dizlerinin üstüne düşecek, oracıkta öylece kas katı kesilecekti.